Nurettin Yıldız, erkeğe ve kadına ayar. Evlerimizde, aile içinde sinir sistemimizi ne kadar Müslümanca yönlendirebildiğimizi düşünmeye mecburuz. Namazımızın ne kadar sevgili Peygamber Aleyhisselam'ın namazına benzediğini merak ediyoruz da, sinir sistemimizin ona ne kadar benzediğini neden merak etmeyelim? Biz onun ümmeti olduktan sonra namazda da ümmetiyiz, evimizin içindeki kimliğimizde de. Eşlerimizin çıkışlarına, seslerini yükseltmelerine, bitmez tükenmez beklentilerine karşı ne kadar sünnet ehli olduğumuzu test etmek zorundayız. Herhangi bir sünnet üzerinden kendimizi inceleyebileceğimiz gibi aile içi ilişkilerin sünnet olan uygulamalarından da inceleyebiliriz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim önderimiz ve örneğimizdir. Namazda, oruçta ve hayatımızın her alanında örneğimizdir, önderimizdir. Onu bu anlayışla kabul etmedikçe de zaten Müslümanlık iddiamızın bir manası olmayacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde insanlara namaz kıldıran, o namaz kıldırdıktan sonra insanların evlerine çekildiği ama onun namaz kılmaya devam ettiği, ömrü sürekli namazda geçen biri değildir. Onun da evi vardı, aile sahibiydi. O da sıradan bir insan gibi yaşıyordu. Evinde bütün insanların evlerindekiler olup bitiyordu. Onun bizim için örnek olması mescidinde namaz kıldırırken izlenen durumuyla sınırlandırılamaz. Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi dikkatlice okuyalım. Bu hadisin evle, aileyle, eşlerle bir ilişkisi yoktur. Hadis bir başlık altında ele alınacak olsa siyaset, sosyoloji gibi başlıklara uygun olurdu. Biz ise bu hadisi ailemiz ve eşlerimiz açısından okuyalım. Çünkü biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i örneğimiz olarak görüyoruz. Bu örnekliği karakterimiz kimliğimizde de asıl örnek olarak görmek istiyoruz. Sadece bir örnek olması bakımından hadisi okuyalım. Ashab-ı kiramdan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde Necran dokuması kalın kenarlı bir rida, kaftan vardı. Bir bedevi geldi ve ridasını şiddetle çekti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynuyla iki omuzu arasına baktım. Çekmekten dolayı ridanın kalın tarafı boynunda iz bırakmıştı. Bedevi dönüp dedi ki, yanında bulunan maldan bana bir şey verilmesini emret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye şefkatle baktı da güldü. Sonra da bedeviye biraz mal verilmesini emretti. Buhari 3149, Müslim 1057. Bu bilgiyi evlerimizde aile fertlerimiz için uygulamaya çalışalım. Evet, aileyle alakalı bir boyutu yoktur ama karakteri ve kimliği yansıtıyor. İnsanlığın efendisine insanlık dışı bir hareket yapılıyor. Hakkı olmayan biri kendine hak üretiyor ve onu istiyor. Rica yerine kaba bir üslup kullanılıyor. Bütün bunları evimizde eşimizin bize yaptığını düşünmeye çalışalım. Kadın veya erkek, koca veya hanım durum değişmiyor. Böyle bir tavırla karşılaşan bir insan olarak ne yapacağımızı düşünmeye gayret edelim. Karşımızdakinin bizim doğurup büyüttüğümüz, uğrunda ömür eskittiğimiz çocuğumuz olduğunu ve bize bu kabalığı yaptığını düşünelim. Ne yapardık? Boğazımızı sıkıp bizden harçlık isteyen çocuğumuza karşı. Elin yabancısı diyebileceğimiz biri bizden bu mantıkla bir sadaka istese ne yapardık? Ne yapmalıydık? Orta halli bir varlıkla evlendikten sonra zengin veya bir makam sahibi olanların değiştirdikleri kimlikleri bu bilginin ışığında irdelenmeli değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ibadet ederken nerede görüyorsak böyle bir pozisyonla karşılaştığımız aile ortamında da orada görmeliyiz. Onun sünneti sakal bırakmak, misvak kullanmakla sınırlı olamaz. Boğazımızı sıkmaya çalışan biriyle muhatap olurken de aynı örnek üzerinden yol almaya çalışacağız ki sünnete ehil mümin olarak yaşamış olalım. Çocuklarımız ve eşlerimize karşı karakterimizin kaynağı bu anlayış olmalıdır. Mümin olmamız, sünnet iddialarımız bunu gerektiriyor. Eğitim ne? Hemen her Müslümanın duymuş olduğu bir hadis vardır. Sizin en iyileriniz Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace. Hadis, Müslümanlar arasındaki iyilik kademelendirmesini Kur'an eksenine taşımaktadır. Ne kadar öğreniyorsa ve öğretiyorsa bir Müslüman o kadar iyiler arasına katılıyor demektir. Biz bu hadisi çocuklarımızı Kur'an öğrenmeleri için önümüze aldığımızda kullanıyoruz. Kur'an okumanın önemiyle alakalı olarak konuşuruz bunu. Bir Müslümanın Kur'an hocası olması için de bu bir teşvik olarak konuşulur. Bunlara itiraz edecek bir taraf da yoktur. Kur'an'ımızı okumaya ve okutmaya yönelik en muteber teşviktir bu. Ailemizi iyi bir Müslüman aile yapma sevdamızı konuşurken bu hadis bizim ölçümüz olmalı değil midir? Bir ev Müslümanlar arasında en iyi evlerden olabilmesi için Kur'an'ın en çok öğrenildiği, öğretilmesine çalışıldığı ev olmalı değil midir bu hadise göre? Peşinde terlediğimiz diplomaları itmeden en büyük gayretimizin Kur'an'ımız ekseninde olması gerekmektedir. Kur'an'ımızın tatil döneminde çocuklara verilen yedek bilgi gibi algılandığı bir evde Kur'an'ın ruhlarımızı nurlandıracak, organlarımıza yön verecek hangi ağırlığı beklenebilir? Evlerimizde denetleme. Bize ulaşan yöntemi itibariyle sahih bir hadis olmayan ama ihtiva ettiği anlam bakımından Kur'an'ın temel beyanına mutabık kalan bir hadisi evlerimizin düşünce kutusuna atmamız gerekiyor. Ashab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah anlatıyor. Ömer bin Hattab Peygamber aleyhisselama gelip dedi ki, Yahudilerden bazı sözler işitiyoruz ve hoşumuza gidiyor. Bu sözlerin bir kısmını yazmamıza uygun görür müsün? Peygamber aleyhisselam Ömer'e dedi ki, Yahudi ve Hristiyanlar gibi siz de mi hayret içindesiniz? Ben size saf bembeyaz bir kaynak olarak İslam'ı getirdim. Musa da yaşıyor olsaydı bana tabi olmaktan başka çaresi olmazdı. Şerhüssünne Ahmed Şuab-ül İman. Bu sahabe hatırasının da ailemize dair konularla bir bağı yok gibi durmaktadır. Ama evlerimize giren Hristiyan ve Yahudi kaynaklı kültür malzemelerinin ailemizin nereye çektiğini, çocuklarımızın beyinlerini nasıl yönlendirdiğini hesap ettiğimizde irkileceğimiz bir durum çıkacaktır önümüze. Meseleye şu açıdan bakmaya çalışıyoruz. Biz aile dedikçe erkek ve kadını iyiye yönlendirici program ve planlara yoğunlaşıyoruz. Sürekli erkeğe ve kadına iyi olmalarını nasihat ediyoruz. Barışık olmalarını öğütlüyoruz. Çocuklarını Müslümanca yetiştirmelerinin gerekliliğini söylüyoruz. Çocukların Kur'an ve ilmihal bilmelerini tekit ediyoruz. Öte yandan ailedeki yabancı kültür ve bilgi etkisinin sonuçlarını düşünmeye fırsat bulamadığımız ortaya çıkmaktadır. Yabancı etkiden de televizyon ve interneti anlıyoruz artık. Basit bir poşet üzerindeki reklam resminin bile ailemizin bekası açısından neye mal olacağını düşünmek aklımıza gelmiyor. İşte bu hadisi böyle bir bakışla ailemizi yandan ilgilendiren bir konu başlığı olarak ele almak istedik. Nurettin Yıldız Hoca Efendi, Milli Gazete.